Ayrım 50.
Necef kütüphanesinde 40 bin kitap vardı. Fatimilerin Kahire'deki kütüphanelerinde felsefe üzerine 18 bin, matematik üzerine 6500 kitap bulunuyordu. Tahran'ın güneyindeki Rey kentinde şehir kütüphanesinin yalnızca kitap kataloğu 10 büyük cilt tutmuştu. Her caminin bir kitaplığı vardı. Her hastanede ziyaretçiler önce raflarında cilt cilt kitaplar bulunan salonlara alınırlardı. Allah'ın Güneşi Avrupa'nın üzerinde Sigrid Hunke Altın Kitapları Yayınları 2001 sayfa 217. Günümüzde İtalya'daki Roma Ulusal Kütüphanesi'nde 677 bin, Viyana Devlet Kütüphanesi'nde 924 bin, Berlin Ulusal Kütüphanesi'nde 1 milyon 230 bin kitap olduğu düşünülürse, 1000 yıl öncesinin kitap sayılarının ne anlam ifade ettiği daha iyi anlaşılacaktır. Kitap Kıyımı, Yalçın Kaya, Tiglat Matbaacılık 2001 sayfa 62. Duvarları kitaptan görünmeyen ve insanlarla dolup taşan kütüphaneler, tutku haline gelen öğrenme isteği, okullar ve okutulanlar, dikkatlice hazırlanmış bilinçli bir girişimin, devletin öncülük ettiği eğitim programlarının ürünleriydiler. Görülmemiş bir okul ve eğitim bolluğu yaşanıyordu. Bu öyle bir bolluktu ki köylere dek yayılmış binlerce okulda 6-11 yaş grubunda yüzlerce erkek ve kız çocuk küçük seccadelerin üzerinde diz çöküp mumyalanmış tahta levhalar üzerinde harfler yazıyor, Kur'an okuyor ve gramerin ilk kurallarını öğreniyordu. Okul olmayan yerlerde aynı şey Müslüman ülkelerin her yerine yayılmış olan cami ve mescitlerde yapılıyor, camiler ibadet aralarında okuma yazma öğrenen çocuklarla doluyordu. Allah'ın Güneşi Avrupa'nın üzerinde Sigrid Hunke Altın Kitapları Yayınları 2001 sayfa 223. Devlet, ilk öğretimin yayılması için gereksinimleri karşılamada öncülük yapıyordu ama yüksek yoğunluklu katılım devlet ya da hükümdar zorlamasıyla olmuyordu. Halk, kendi eğitimine başlayıp bilgi ve görüşünü arttırması hem de din kurallarını öğrenmesi için çocuğunu büyük bir istekle okullara, camilere yolluyordu. Her inançtan aile aynı şeyi kendi kurumlarıyla yapmakta serbestti. Buna kimse karışamazdı. Bu davranış ve yaklaşım biçimi Batı'nın hiç bilmediği ve belli ki anlamadığı bir tutumdu. Doğu'da küçücük çocuklar okuma yazma öğrenip Kur'an okuyabilirken, Batı'da İncil yalnızca papazların elinde bulunurdu. Halkın onu okuması yasaklanmıştı. İncil'in dilini papazlar bilir ve yazdıklarını halka ancak papazlar anlatabilirdi. 800 yıl boyunca halk Latince verilen vaazları bir şey anlamadan dinliyordu. Halkın Latince okuma yazma öğrenmeyişi onların bunu istemedikleri için değildi. Halkın eğitilmesi ve İncil'i anlar duruma gelmesi papalar ve imparatorlar tarafından istenmiyordu. Bu durum 16. yüzyıldan sonra tersine dönecek ve gerileme sürecine giren İslam ülkelerinde cahil bırakılan halk, Kur'an'ı yetersiz hocalardan öğrenmeye başlarken Batı büyük bir eğitim atılımı gerçekleştirerek laikleşecek ve herkesin her şeyi öğrenme olanağına kavuşması sağlanacaktır. Günümüzde Kur'an'ı Türkçe öğrenme ya da Türkçe ezan konularına gösterilen tepkiler göz önüne getirildiğinde Doğu-Batı arasındaki tersine dönüş daha iyi anlaşılacaktır. Kentlerden köylere dek yayılan okullarda eğitim parasızdı. İnsanların cahil kalmasını istemeyen devlet okullara maaşa bağladığı öğretmenler atıyor, yurtlar yaptırıyor ve öğrencilerin temel gereksinimlerini karşılıyordu. Endülüs'te ikinci el hakem, Kurtuba'nın 81 ilkokuluna ek olarak yalnızca yoksul çocukların alındığı 27 yeni okul yaptırmıştı. Kahire'de El Mansur Kalavun, Mansuri Hastanesi Külliyesi'nde bir yetimler okulu açmış. Burada okuyan çocukların beslenme ve yazlık kışlık giyim masraflarının devlet tarafından karşılanmasını yasaya bağlamıştı. Karahanlı ve Selçuklularda gezgin öğretmenler ya da medrese öğrencileri köylere kasabalara yayılıyor, insanlara okuma yazma öğretiyordu. İslam ülkelerinde her cami imamı aynı zamanda bir öğretmendi ve Alman araştırmacı Sigrid Hanke'nin deyimiyle halk eğitimin üzerine gerilmiş sık dokulu bir ağ gibi her yana yayılmış olan camiler, eğitim düzeninde hiçbir gedik bırakmıyordu. AGE sayfa 224. Eğitimin yaygınlığı okuma yazma öğreten ilkokullarla sınırlı değildi. Günümüz liseleri ya da İngiliz kolejlerine benzeyen orta öğrenim kurumları ve üniversitelerin öncüleri medreseler, ülkelerin değişik bölgelerine dengeli ve düzenli bir biçimde yayılmıştı. Parasız olan bu okulların öğrencileri, okulların üst katlarında ücretsiz yatar kalkar, yer içer ve küçük bir cep harçlığı da alırdı. Zemin katlarda ya da ek hizmet binalarında mutfaklar, ambarlar, hamamlar bulunur. Ortasında üzeri kubbeli ya da açık havuz, şadırvan olan orta avlunun çevresinde sınıflar ve kütüphaneler sıralanırdı. Öğrenciler bu okullarda Kur'an, hadis, dil bilgisi, edebiyat, matematik, gökbilimleri, tarih, coğrafya, mantık ve iyi konuşma, hitabet derslerinden oluşan kapsamlı bir eğitimden geçerdi. Tartışma ve eleştiri toplantılarıyla öğrenciler öğrenimde etkin bir rol alır, büyük sınıflardaki öğrenciler küçüklere geliştirici seminerler düzenlerdi. Bu okullar o dönemdeki eğitimcilerin anlatımıyla bilginin binlerce çiçeğinden bilgelik balı toplanan ve sürekli uğulduyan arı kovanlarıydılar. AGE sayfa 224. İyi bir eğitim alarak okulu bitiren öğrenciler edindikleri bilgiyi geliştirmek ve yaymak için büyük külliyelerin ve camilerin yolunu tutardı. Hazreti Muhammed'in bilimi körü körüne imandan yüce tutan ve öğrencilerin mürekkeplerini şehitlerin kanından daha kutsal sayan sözleri. AGE sayfa 226. Onlara güç veren en büyük yardımcıydı. Bilgi edinmek isteyenler namaz dışı zamanlarda bu genç profesörlerin çevresinde halka oluştururlar ve derse dönüşen tartışmalar düzenlerlerdi. Tartışmalara kadın ya da erkek herkes katılabilirdi. Katılımcılar diledikleri anda öğretmenin sözünün arasına girebilir, ona soru sorabilir ya da eleştiride bulunabilirdi. Katılımcıların bilimsel düzeyleri yüksek olduğu için bu işleyiş ders vereni kusursuz bir hazırlığa zorlayan çok yararlı bir yöntemdi. En iyilerini dinlemiş olan eleştiriciler, iyi hazırlanmamış, bilgisi yetersiz ders vericilerin saygıda kusur etmeyen korkulu rüyalarıydılar. Onların karşısına çıkmak için yeni ve yüksek bilgiyle donanmış olmak gerekirdi. Ayrıca bilgisine güvenen herkes ders vermekte serbestti. Ancak ülkedeki en iyi bilim adamlarını konuk etmiş, onlarla tartışmış bir kitleye ders vermek bilgi ve cesaret isteyen bir işti. Kolayca ortaya çıkılmazdı. 9. ve 14. yüzyıllar arasında Doğu'da bilim ve eğitim bu düzeydeyken Batı'daki karanlık dönem sürüyordu. Orta ve Batı Avrupa'daki okuma yazma bilmeyenlerin oranı %95'ti. AGE sayfa 222. 9. yüzyıl başında Batı Avrupa'daki tüm Hristiyan topraklarını birleştirerek Kutsal Roma Germen İmparatorluğunu kuran Charles Le Grand 742-814 imparator olduktan sonra ilerlemiş yaşında okuma yazma öğrenmişti. Batılı aristokratlar 18. yüzyıla dek okuma yazma bilmemekle övünürlerdi. Manastırlarda ancak birkaç keşiş yazı yazmayı bilirdi. Saint-Gallen Manastırı o dönemlerde bir yıl uğraşmasına karşın okuma yazma bilen bir tek keşiş bulamamıştı. AGE sayfa 223. Çağdaş bilimin öncüleri. Doğu aydınlanması mesleklerinin doruğuna ulaşan çok sayıda bilim adamı yetiştirdi. Bu insanlar yaptıkları çalışmalarla dönemlerini aştılar ve dünya bilimine ölümsüz yapıtlar armağan ettiler. Yapıtlarıyla bilimsel gelişmeye çok uzun bir süre yön verdiler. Çağdaş bilimin temellerini attılar. Düşünceye sınır koyan hiçbir engeli tanımadılar, araştırdılar, incelediler ve deneylerle kanıtladıkları yeni buluşlarıyla şaşırtıcı bir gelişme sağladılar. Geliştirdikleri kuramlarla hem çağdaşlarının hem de kendilerinden sonraki bilim adamlarının öğretmeni oldular. Büyük bir alçak gönüllülükle binlerce öğrenci yetiştirdiler. Sayıları ve yapıtları o denli çok ve değerliydi ki bunların tümünün bugüne aktarılamamış olması büyük bir kültürel kayıptır. Doğu aydınlanmasında yer alan bilim adamlarının tümünü yapıtlarıyla birlikte ve gerçek boyutuyla ele alıp incelemek çok zor, belki de olanaksız. Bu nedenle de şimdiye dek tam olarak yapılamamış bir iştir. İnsanlığın ortak mirası olan bu konuyla ileride herhalde daha çok ilgilenilecek ve tarihin karanlığında yitirilmiş gibi görünen konuyla ilgili birçok yeni bilgi gün ışığına çıkarılacaktır. Bu işin başarılmasının esas sorumluluğu doğaldır ki bu mirasın varisleri olan doğulu bilim adamlarına düşecektir. Burada doğu aydınlanması ile ilgili bir bakış oluşturması amacıyla en dikkat çekici olan birkaç düşünür çok özet olarak ele alınmakla yetinilecektir. Aksi bu kitabın hem konusu hem de yapabileceği bir iş değildir. Doğuda bilim her yerde olduğu gibi bilimlerin bilimi felsefenin gelişmesiyle yükselmeye başladı. Felsefe pozitif bilimleri, pozitif bilimler de felsefeyi geliştirdi. Birbiri içine giren ve olumlu bir bütünlük oluşturan bu ilişki aynı zamanda fizik, metafizik ve mantık sorunlarından ayrılamaz durumdaydı. Gökbilim, matematik, tıp ve diğerleri bu ayrılmazlığın doğal ürünleriydi. Felsefeyle başlayan düşünsel berraklık nesnel bilimlere, oradan da dil bilgisi, edebiyat, müzik ve diğer dallara yayılıyordu. Her bilim adamı bilimin birden çok dalında uzmanlaşıyor ve iyi bir fizikçi aynı zamanda iyi bir matematikçi, gökbilimci ya da tıpçı olabiliyordu. Bilim adamları aynı zamanda bir dil bilimci ve birçok dil bilen usta çevirmenlerdi. 9. yüzyılda yetişen Yahya İbn Masavein, Musa bin Şakir ve matematikçi üç oğlu, gökbilimci Harranlı Sabi, 10. yüzyılda filozof Luka el Baal Bekki, mantıkçı Matta bin Yunus bu tür bilim adamlarının ilk örnekleriydi. Büyük Larus İletişim Yayınları 10. cilt sayfa 5800. Arap düşünür Ebu Yusuf el-Kindi 800 sıra 872, akılla imanı uzlaştırmaya çalışan ve imanın en önemli ögesinin bilgi olduğunu kabul eden Mutazile akımına bağlı ilk büyük İslam filozofudur. Felsefenin yanı sıra gökbilim, tıp, aritmetik ve gıda bilimi dallarında da döneminin en yetkin uzmanıydı. İyi bir çevirmendi, Aristo çevirilerinin tümünü denetledi, Platon'u inceledi, Mutazile akımını 8. yüzyılda Abbasi Devleti'nin resmi görüşü haline getiren halifeler, Menun ve Mutasım'ın koruması altında verimli bir bilimsel yaşamı oldu ve 270 yapıt kaleme aldı. Aristo'yu İslam düşünce yaşamına o soktu. Evrende her şey birbirine neden-sonuç ilişkisiyle bağlıdır. Bu nedenle varlıklardan birinin tam olarak bilinmesi, öbürlerinin de bilinmesini sağlar. Dünyada değişmeyen kalıcı hiçbir şey yoktur. Yalnızca akıl dünyasında süreklilik vardır. Bu nedenle insan, aklın nimetlerine, Tanrı inancına, bilime ve iyi edimlere yönelmelidir, diyordu. Ana Britannica, Ana Yayıncılık AŞ 19. cilt, sayfa 86-87. Bu görüşler o dönemde düşünsel gerilik içindeki Avrupa'da ileri sürülmesi bir yana akla bile getirilemeyecek kadar ileri düşüncelerdir. El-Kindi'nin başlattığı düşünce akımı, Meşşaiye, Ahmet Serakşi, Belkhi ve İbn Sina'ya esin kaynağı olmuş ve onlar tarafından geliştirilmiştir. Felsefe Ansiklopedisi Düşünürler Bölümü Orhan Ançerlioğlu 1. Cilt Remzi Kitabevi 1985 sayfa 144. Dönemin ortak özelliği olan bilimde çok yönlülüğe Doğu Aydınlanması'nın öncülerinden El-Kindi fazlasıyla erişmişti. Onun ve bir kuşak sonraki Farabi'nin müziğe yaptığı katkı ve bu katkının Avrupa'ya etkisi bugün ne yazık ki unutulmuş ya da daha doğrusu unutturulmuş ve buluşlarına başkalarınca el konulmuştur. Örneğin müzik notalarının adları olarak kullanılan Do Re Mi Fa Sol La Si hecelerinin İtalyan Arezzolo Guido tarafından bulunduğu ve Havari Johann için yazılmış bir ilahinin ilk satırlarının baş hecelerinden alınmış olduğu ileri sürülmüştür. Bu ilahinin nota adlarının kullanıldığı tarihten sonra bestelendiği daha sonra ortaya çıkmıştır ancak yanlışlık düzeltilmemiştir. Alman araştırmacı Sigrid Hunke'ye göre Avrupalılar nota hecelerini olasılıkla Arapçada aynı amaçla kullanılan Dal, Ra, Mim, Fa, Sat, Lam, Sin harflerinden almışlardır. Nitekim bu harfler 11. yüzyılda yazılan ve içinde birçok Arapça kelime bulunan bir Latince müzik yapıtında görülmüştür. Allah'ın Güneşi Avrupa'nın üzerinde Sigrid Hunke, Altın Kitapları Yayınları 2001 sayfa 314. Doğu biliminde ilk öğretmen Hace-i Evvel kabul edilen Aristo'dan sonra ikinci öğretmen Hace-i Sani kabul edilen Türk düşünürü Farabi, yalnızca doğunun değil, dünya bilim tarihinin en büyük bilim adamlarından biridir. Türkistan'ın Farabi kentinde doğan, kitaplar arasında sessiz ve üretken, alçak gönüllü bir yaşam süren, ölene dek Türk kılığıyla gezen ve bilimin hemen her dalıyla ilgilenen bu büyük bilgin, Doğu biliminde olduğu kadar, belki de ondan daha çok, Batı biliminde etkili olmuştur. İslam dünyasında bilimsel düşünceyi başlatan ilk düşünürün El-Kindi olduğu kabul edilir ve bu doğrudur. Ancak Farabi'nin bilimsel düzeyi o denli yüksektir ki, El-Kindi'den sonra gelmesine karşın ona ilk İslam düşünürü adı verilir ve bu tanıma herhangi bir karşı çıkış olmaz. AGE sayfa 157. Farabi, bilimin hemen her alanında ürün vermiştir. Ancak gerçek ürünü, felsefi görüşlerinden, özellikle de felsefe-din ilişkilerini sorgulayan, bunları bütünleştirmeye çalışan görüşlerinden almıştır. Sınır koymadığı düşüncelerinde o denli özgürdür ki, görüşleri bilime saygı duyulan o günkü ortamda bile tepki çekmiştir. Dinsel konuların, nesnelerin gerçek niteliği bilinmeden bir takım benzetmeler ve yerini bulmamış uyumsuz yaklaşımlarla ele alındığını söylemesi büyük sorun yaratmıştı. Tarih boyunca ilim ve din, A. Adnan Adıvar Remzi Kitabevi 5. basım 1994 sayfa 80. Ünlü araştırmacı Brockelmann Gall'e göre Farabi, felsefe, siyaset, toplum, bilim, sosyoloji, fizik, canlıların evrimi, mantık ve müzik alanlarındaki yapıtlarıyla Batı aydınlanmasının tohumlarını atan düşünürdür. Düşünce Tarihi, Orhan Hançerlioğlu 5. basım 1993 Remzi Kitabevi sayfa 157 ve Felsefe Ansiklopedisi Düşünürler Bölümü 1. cilt Remzi Kitabevi 1985 sayfa 158. Yapıtlarında ana dili Türkçeden başka Arapça, Farsça ve Süryanice kullandı. Antik çağ Yunancasını iyi bildiği için o dönemde yazılan kitapları kaynağından okudu, Aristo'dan çeviriler yaptı, yapılmış çevirileri gözden geçirdi. Kitabül Musiki adlı yapıtıyla müziğin kurallarını ve kuramını yazdı. Kitabı 17. yüzyıla dek Avrupa müziğine yön veren temel kaynaklardan biri oldu. Batıya üçlü biçimin majördeki oranının 5/4, minördeki oranının 6/5 olduğunu Farabi ve onun izleyicisi İbn Sina öğretti. Üçlü biçimin uzlaşmazlık, dissonance yapısını gidererek onu günümüzdeki kulakların alışık olduğu ahenkli ses birliği haline getiren de oydu. Günümüzdeki piyanonun dedesi sayılan kanunu Farabi bulmuştu. Allah'ın Güneşi Avrupa'nın üzerinde Sigrid Huncke, Altın Kitapları Yayınları 2001 sayfa 313. Farabi yapıtlarıyla yalnızca İbn Sina, Miskavey, İhvanüs Sefa gibi Doğu düşünürlerine değil, pek çok büyük Batı düşünürüne de öncülük yaptı. Siyaset bilimini insancı hümanist yaklaşımlarla eşitliğe dayanan Machiavelli'den 1469-1520, 600 yıl önce o geliştirdi. İnsanların mutluluk içinde yaşayacağı eşitliğe dayanan toplum önermesini Tommaso Campanella'dan 1568-1639, 700, Thomas More'dan 1478-1668, 600 yıl önce o savunmuş, tek dünya devleti düşüncesini o ileri sürmüştü. Canlıların evrimi konusunu Charles Darwin'den 1000 yıl önce, üstelik üstün bir kavrayışla o ele aldı. Deneyciliği ve nesnelliği bilime katmada eriştiği düzeye Thomas Hobbes'un 1588-1679 ancak 700 yıl sonra ulaştı. Önerdiği toplumsal sözleşmeyi Jean-Jacques Rousseau 1712-1478, 900 yıl sonra kaleme aldı. Felsefe Ansiklopedisi Düşünürler Bölümü Orhan Hançerlioğlu 1. cilt Remzi Kitabevi 1985 sayfa 158. Farabi'nin geliştirdiği bilimin yüksek düzeyi birçok insana inanılmaz gibi gelebilir. Ama Farabi bilimi somut bir gerçektir. O, çoğu yitmiş olsa da yapıtlarıyla bilim tarihinde her türlü saygıyı hak eden bir yere oturmuş ve geçmişte görmüş olduğu saygıyı gelecekte de görecek olan büyük bir bilgindir. İngiliz bilimcisi T.J. Boyer'in onun için yaptığı şu değerlendirme, Farabi düşüncesinin değeri konusunda bir yaklaşım sağlamaktadır. Farabi, ayrı yasalardan çok tüm evrende geçerli olan tek bir yasanın gerekliliğine inanıyordu. Farabi'nin bu inancı yüzlerce yıl sonra büyük fizikçi Einstein'ın birleştirilmiş alan kavramını gerçekleştirmeye çalışırken öngördüğü düşüncenin aynısıdır. The History of Philosophy in Islam, T.C. Buyer, sayfa 109, AK, Orhan Ançarlıoğlu, Felsefe Ansiklopedisi Düşünürler Bölümü 1. Cilt, Remzi Kitabevi 1985, sayfa 158. 16. yüzyıl ünlü İtalyan matematikçisi Gerolamo Cardano'nun dünyanın en büyük düşünürleri arasında saydığı Ana Britannica Ana Yayıncılık AŞ 14. cilt sayfa 435. Musa el-Harizmi 780-850 bu tanımı hak eden bir bilim adamıdır. Türkistan'ın Harizmi, Harzem bölgesindeki Hive'de doğan bu büyük düşünür, matematik, gökbilim ve coğrafya üzerine yapıtlar üretti. Ancak gerçek ününü matematikçi olarak yaptı ve yazdığı kitapla Cebire adını vererek bilimde ölümsüzler arasında yerini aldı. Harizmi o denli büyüktü ki Batı ve Arap tarihçiler diğer Türk bilim adamlarına yaptıkları gibi onu da Türk saymak istemediler. Etnik kimliğini ya açıktan yadsıdılar ya da hiç söz etmediler. Kimileri adını doğduğu bölgeden almasına karşın Harizmili olduğunun şüpheli olduğunu söylediler ve dayanaksız bu savı kanıtlamak için Harizmi'de doğan bir insanın Bağdat'a gelmesinin çok zor olacağı gibi akıl dışı gerekçeler ileri sürdüler. Felsefe Ansiklopedisi Düşünürler Bölümü 1. Cilt Remzi Kitabevi 1995 sayfa 221. Harizmi'yi kaynaklarına Arap İslam bilgini olarak geçtiler. Harizmi'yi ölümsüzlüğe eriştiren iki temel yapıttan birincisi kuramsal yanı ağır basan elcebir valmu kabele yani onarma ve eşitleştirmedir. Kitapta matematiğin birçok konusunu ele alıyor ancak denklemlerin basitleştirilmesi konusunda olağanüstü bir başarı sağlıyordu. Yapıtın ilk sözcüğü olan elcebir, o günden bugüne tüm dillerde algebra ya da bizdeki cebir biçimiyle kullanıldı, kullanılmayı da sürdürüyor.